Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Güneş Kuşu, yazarı Wilbur Smith. Özgün adı The Sunbird, çevirmeni Nihal Önol. Türü roman, Kelebek Yayınları, 1. baskı Ocak 1984. Bu kitap 319 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Temmuz 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kimdi o? Ünlü bilgin ve arkeolog, barıştan mantıktan yana tanınmış kişi, Doktor Benjamin Cousin miydi, yoksa 2000 yıl önceki tanrıların baltacı başı, kralın baş danışmanı, Prenses Tanit'in gizli sevgilisi, altın dilli ozan, gizemci ermiş, eşsiz savaşçı ve ulu Opet İmparatorluğu'nun son umudu, Huy Ben Amon muydu? Ya da bir bakıma her ikisi birden miydi? Güneş kuşu. Eski bir kültürün yarattığı bilmeceler, başlarına geleceklerden habersiz bir arkeolog grubuna çeşitli tuzaklar kuruyor. Bir aşk, nefret, şiddet ve ölüm dramı, son derece heyecan verici bir serüven, eşsiz bir roman. Birinci bölüm. Işın demeti karanlık projeksiyon odasında sessizce perdeye yansıdığı an sanki patlayıverdi. Ve ben onu tanımadım, evet, çıkartamadım. Görüntü karmaşıktı, buğuluydu ve ilk bakışta benim için hiçbir anlam taşımıyordu. Çünkü ben küçük bir şey göreceğimi sanmıştım. Ne bileyim, belki bir kafatası, bir çömlek ya da ufak altın bir süs eşyası. İşte onun gibi bir şey. Herhalde şu perdeye yansıyan kurşunili, beyazlı, siyahlı, gerçeküstü bir tabloyu andıran çizgileri hiç mi hiç beklemiyordum. Lauren'in heyecandan kısılmış sesi bana beklediğim ipucunu vermekte gecikmedi. Eylül'ün 4'ünde saat 6:47 gece 36 binde 35 milimetrelik bir Leica makineyle çekilmiş. Demek bir hafta önce. Uçaktan çekilmiş bir fotoğraftı bu. Neden sonra gözlerim de beynim de fotoğrafla uyum sağlayabildi ve yüreğim heyecanla çarpmaya başladı. Bu arada Lauren anlatıyordu. Coğrafi durumu saptamak için benim madenlerin uçaktan fotoğrafını çektiriyorum. Bu da bölgenin yüz binlerce fotoğrafından sadece bir tanesi. Ve herhalde çeken neyi çektiğinin farkında bile olmamıştır. Ama inceleyenlerin dikkatini çekmiş, bana verdiler. Bak, görüyorsun değil mi? Ben, sağda üstte. Cevap vermek üzere ağzımı açtığım zaman sesim boğazıma tıkandı kaldı. Hafifçe öksürür gibi yaptım. Tir tir titrediğimi fark edince de çok şaşırdım. Lauren konuşuyordu. Klasik bir örnek, Akropoli çifte duvarı ve fallos biçimli kuleleriyle. Gerçi biraz abartıyordu, çizgiler belli belirsizdi, iyi seçilmiyordu, hatta yer yer tamamen siliniyordu. Ama genel görünüşüyle söylediklerine yine de uyuyordu. ''Kuzey, kuzey neresi?'' diye sordum. ''Resmin üst kesimi. Doğruymuş. Ben, kuzeye bakıyor işte. Acaba kuleler de güneşe yönelik olabilir mi?'' Bir şey demedim. Kafam durmadan çalışıyordu şimdi. Ömrümde hiçbir şey bu denli kolay olmamıştı. O halde bu işin içinde bir iş vardı. Bir çapanoğlu çıkacaktı. ''Toprak katmanlarıdır bunlar. Belki de granit ile kireç taşı karışımı olabilir. Böyle bir takım şekiller meydana getirmiştir.'' diyebildim. Lauren bağırarak sözümü kesti. ''Yok canım.'' Sonra yerinden fırladı. Masanın üzerinden kaptığı bir kağıt keseciğinin ucunu perdeye yaklaştırıp ana duvarlar olarak tanımladığı çizgilerin üzerinde yürüttü. ''Söylesene bana, hiç böylesine düzenli jeolojik çizgiler gördün mü sen?'' Ama ben kabullenmek istemiyordum bir türlü. Boş umutlara kapılıp da sonra yine düş kırıklığına düşmeyi hiç istemiyordum. Neden olmasın? Dayanamadı, güldü. Biliyordum zaten kolay kolay teslim olmayacağını, direteceğini biliyordum. Hiç kuşkusuz Afrika'nın en karamsar kişisi sensin. Ama herhangi bir şey olabilir bu Love. Bir ışık oyunu, ne bileyim bir gölge oyunu, her şey olabilir. Kul yapısı olduğunu kabullensek bile yine de herhangi bir bahçe veya tarla olabilir. Ne? En yakın su kaynağından yüzlerce mil ötede bir bahçe, bir tarla, öyle mi? Bırak bunları ben. Sen de benim kadar biliyorsun ki bu... Birden fırlayıp koluna yapıştım. Söyleme. Ne olursun söyleme. Uğursuzluk getirirsin. Heyecanlandığım zaman hep böyle kekelerim ama artık aldırış etmez oldum. Loren güldü. Ama böyle hızla fırlayıp koluna yapışmam da onu ürkütmüştü. Her zaman ürkütürdü zaten. Usulca elimi kolundan çektim. Bağışla, canını mı yaktım yoksa? Hayır dedi ama kolunu ovuşturuyordu. Gitti göstericinin ışığını söndürdü. Sonra tavandaki lambayı yaktı. Gözlerimiz kamaşmıştı, gülümsedi. Seni küçük Yahudi seni. Beni aldatamazsın. Heyecandan yerinde duramıyorsun, görüyorum işte. Nerede buldun onu Lou? Nerede? Önce kabul et bakalım. Diz çök de yalvar. Ömründe bir tek kez. Pekala, ilk bakışta gerçekten de ilgi çekici görünüyor. O altın saçlı kafasını geriye attı, bir kahkaha koyverdi. Hah, şöyle yola gel bakalım, haydi bir daha. Yani galiba onu bulmuşsun. Onu yıllardır böyle görmemiştim. O ciddi iş adamı maskesini sıyırıp atmış, Sturvesant İmparatorluğu'nun tüm kaygılarından sıyrılmış gibiydi. Yalvardım. Ne olur söyle hadi, nerede buldun onu? Birden ciddileşti. Gel dedi, duvara dayalı uzun bir masanın başına gittik. Yeşil çuha üzerine bir harita yayılmış, dört köşesinden iğnelenmişti. Yüksek bir masaydı, hemen bir iskemleye tırmandım, masanın üzerine eğildim. Şimdi yanı başımda ayakta duran Loren ile hemen hemen aynı hizadaydık. Bak işte Güney Afrika, 5 numaralı harita, Botswana ve Batı Rodezya. Haritayı dikkatle inceliyor, bir işaret, ne bileyim, kurşun kalemle çizilmiş bir çarpı işareti veya bir daire arıyordum. Nerede, hani nerede, göster. Biliyorsun burada, 25 bin hektarlık bir bölgede maden arama imtiyazına sahibim. Aman Lou, bırak bunları, bana hisse senedi satacak değilsin nasıl olsa, nerede sen onu söyle. Şuraya jet uçağının inebileceği bir yer hazırladık, henüz tamamlanmadı. Ama altın madenlerinden bu kadar güneyde olamaz ki. Değil, iyi bak bakalım. Anlaşılan bana eziyet etmekten mutluluk duyuyordu. Parmağını harita üzerinde gezdirdi. Derken birden durdu. Yüreğimde birlikte duracak gibi olmuştu. Enlem tam uyuyordu. Yıllar boyu binbir zahmetle toplayabildiğim ipuçlarının tümü de bu bölgeyi gösteriyordu zaten. İşte burada dedi. Mau'nun 212 mil güneydoğusunda, Wanki Doğal Parkı'nın 56 mil güneybatısında, alçak tepelerin girintisine sokulmuş, kayaların çalıların arasında yitip gitmiş. Ne zaman yola çıkabiliriz diye sordu. Vay canına be, demek gerçeklere inanıyorsun ha? Başka biri bizden önce davranabilir. 1000 yıldır orada durup duruyor, bir hafta daha. Ne? Bir hafta daha mı? Olamaz. Benim daha önce buradan ayrılmam olanaksız. Cuma günü Anglo-Sturvesant şirketinin yıllık genel kurulu var. Cumartesi ise Zürih'te bulunmam gerekiyor. Ama salt senin hatırın için kısa kesmeye çalışacağım. Kısa kesme, iptal et. O parlak genç yardımcılarından birini gönderiver, bitsin gitsin. İyi ama evlat, biri sana 25 milyon borç verdiği zaman gidip çeki kendi elinde alman nezaket gereğidir. Birini göndermek olur mu hiç? Ama Lou, bu sadece para işi değil ki, çok önemli bu. Bir an Loren o soluk mavi gözleriyle içimi okumak istermişçesine beni süzdü. Sonra başını salladı. Demek senin için 25 milyon sadece para işi oluyor, öyle mi? Ama galiba haklısın. Yine de üzgünüm ben. Ancak salı günü, evet, güneş doğar doğmaz uçarız, sana söz veriyorum. Önce havadan inceler, sonra Mauna ineriz. Peter Larkin'i tanıyorsun değil mi? Evet, çok iyi tanırım. Peter Mount'da safari düzenlerdi. Onunla 2 kez Kalahari'ye gitmiştik. İyi, onunla anlaştım. Bizimle gelecek. Fazla yüklenmeyeceğiz, hızlı gitmek için. 1 cip, 2 de 3'er tonluk kamyonet, o kadar. Ancak 5 gün kalabilirim ki bu da çok kısa bir süre. Ama helikopter kiralarım. Gelir beni alır. Siz de keyfinizce araştırır kazarsınız. Loren bir yandan konuşurken koluma girip beni projeksiyon odasından dışarıya, koridora çıkarmıştı. Yüksek pencerelerden içeriye dolan güneş galeriyi süsleyen tabloları, heykelleri aydınlatıyordu. Burada Güney Afrika'nın en önde gelen sanatçılarının, yaşayan ve ölmüş, uluslararası çapta öteki sanatçılarla pek güzel bir kaynaşma içindeydi. Lawrence Stuyvesant'ta ataları da paralarını akıllıca harcamışlardı. Şu anda şu heyecanımın arasında bile gözlerim bir Renoir tablosundaki çıplak kadının teninin sıcak rengine takılmadan edemiyordu. Lauren ayak seslerini boğan değerli doğu halılarının üzerinde geniş adımlarla ilerliyor, ben de adımlarımı ona uydurmaya çabalıyordum. Benim bacaklarım da onunkiler kadar uzun, onunkiler kadar güçlüdür. Eğer ikimizin de umduğu şeyi bulursan sana izin, dilediğin gibi genişlet çalışmaları. Sürekli bir kamp yerleştir, hava köprüsü kur, dilediğin yardımcıları seç al, istediğin dolanımı getir. Usulca tanrım ne olursun umduğum gibi çıksın demişim. Merdiven başına gelince durduk. Gizli bir iş kotarıyormuşuz gibi birbirimize baktık. Sırıttım, sordum. Bunun neye patlayabileceğini biliyorsun değil mi? Belki de 5-6 yıl kazmak zorunda kalırız. Umarım. Birkaç yüz bin harcayabilirim. Sadece para işi ne olacak? Bir dostum böyle demişti. Yine bir kahkaha koyverdi. Merdivenleri paldır küldür itişe kakışa indik. Pazartesi akşamı saat 7:30'da dönerim. Beni havaalanında karşıla. Zürih'ten Alitalia uçağıyla geleceğim. Bu arada sen de kendi hazırlıklarını yaparsın. O fotoğrafın bir kopyasını isterim. Enstitüye bir tane gönderdim, büyütülmüşünü. Önünde bir hafta var. Dilediğince bol bol incele dur artık. Vay canına be, geç kaldım. Tom Hillary Stuyvesant içeri girerken kapıya yöneldi. Kadın kısacık beyaz bir tenis elbisesi giymişti ve bacakları upuzun insanın yüreğini burkacak güzellikteydi. ''Gidiyor musun sevgilim?'' ''Bağışla Hill, yemeğe kalamayacağımı sana söylemeyi unutmuşum ama beni alakoyacak biri gerek.'' ''Ona gösterdin mi?'' Döndü bana doğru yürüdü. Eğilip çok doğal bir şey yapıyormuşçasına ve hiç tiksinmeden dudaklarımdan öptü. Geri çekilip gülümseyerek ta gözlerimin içine baktı dimdik. Bunu ne zaman yapsa ona 100 yıl köle olacağımı düşünürüm. Ne diyorsun ha ben? Olabilir mi? Ama ben daha ağzımı açmaya zaman bulamadan Lauren geldi. Kolunu onun beline doladı. Birlikte bana gülümsediler. Aklı başından gitti. Ağzı köpürüyor, yerinde duramıyor. Hemen şimdi şu dakikada çöle atılmaya, yollara düşmeye kalkışıyor. Sonra Hillary'ye sarılarak uzun uzun öptü. Bir süre sanki benim varlığımı unutmuş gibi öyle kucaklaştılar. Bu ikisi benim için kadın ve erkek güzelliğinin doruğudur. İkisi de uzun boylu, sağlam yapılı, yakışıklıdır. Hillary kocasından 12 yaş gençtir. Onun 4. eşi ve 7 çocuğundan sadece en küçüğünün anasıdır. 30'una merdiven dayamış olmakla birlikte yaşından olgun ve alımlı durur. ''Beni öğle yemeğine alıkoyuver sevgilim, karnını doyur, ben geç döneceğim.'' Lauren karısının kollarından güçlükle sıyrılabildi. Hillary, ''Seni özleyeceğim.'' dedi. ''Ben de seni canım, pazartesiye görüşürüz ben. Özellikle ihtiyaç duyacağımız bir şey aklına gelecek olursa Larkin'e tel çekersin. Haydi hoşça kal ortak.'' Ve çıktı gitti. Hillary beni elimden tutarak dışarıya taş döşeli geniş avluya çıkardı. 5 hektar genişliğinde çim alan ve göz alıcı çiçek tarhları ta aşağıya dereye ve yapay göle kadar iniyordu. Tenis kortlarının ikisinde de oynayanlar vardı ve küçücük yarı çıplak bir kalabalık yüzme havuzunda bata çıka oynaşıyordu. Üniformalı 2 uşak uzun bahçe masasına soğuk bir büfe hazırlamaktaydılar. Ve tenis kılığında yarım düzine kadar genç kadının barın önündeki şezlonglara uzanmış olduğunu görünce yüreğim sıkıntıyla burkuldu. Yüzleri yorgunluktan kızarmış, tertemiz elbiseleri terden buruşmuş, upuzun bardaklardaki buzlu meyve sularını yudumluyorlardı. Hillary gel diyerek beni onlara doğru sürükledi. İyice kasıldım. Boyumu birazcık olsun uzun göstermeye çabalayarak bayanlara yaklaştım. ''Kızlar, işte size bir kavalye, size Doktor Benjamin Cousin'i tanıştırayım. Kendisi Afrika Antropoloji ve Tarih Öncesi Enstitüsü'nün müdürüdür.'' Sonra bayanları teker teker bana tanıştırdı, ben de her birini ayrı ayrı selamladım. Göz alıcı özelliklerimi yani gözlerimle sesimi elimden geldiğince iyi kullanmaya çabalıyordum. Bu onlar için de benim için de çok güç bir tanışma töreniydi aslında.'' Öyle ya, ev sahibiniz öğle yemeğinden önce içkinizi yudumlarken birdenbire karşınıza bir kamburla çıkıverirse şaşırmaz da ne yaparsınız? Neyse ki çocuklar imdadıma koştular. Bobby beni görür görmez avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ben amca, ben amca. Sonra buz gibi ıslak kollarını boynuma dolarken sırılsıklam mayosunu yeni elbiseme yapıştırdı. Beni sürükledi. Kardeşlerinin, arkadaşlarının oluşturduğu sürüye soktu. Çocuklar arasında daima daha rahat ederim. Ya farkına varmamış görünürler ya da ulu orta soru verirler. Niçin böyle iki büklüm yürüyorsunuz? Ama bu kez benden bekleneni veremedim onlara. Aklım başka yerdeydi. Çok geçmeden çekip gittiler. Yalnız Bobby kaldı. Çünkü o her zaman bana sadıktır. Sonra Hillary üvey kızının yerini aldı ve genç anneler topluluğuna geri dönmek zorunda kaldım. Bu kez onlar üzerinde daha iyi bir etki bıraktığımı sanıyorum. İlk sıkılganlığımı atlattıktan sonra güzel kadınlara hiç dayanamam. Enstitüye gitmek üzere oradan ayrıldığımda saat 3'ü bulmuştu. Biraz da çakır keyiftim. Çünkü Bobby Stuyvesant viskiyi de bardağa Coca-Cola doldurur gibi dolduruyordu. Zarfı masamın üzerinde buldum. Üzerinde özel ve çok gizlidir yazıyordu. Köşesine de bir iğneyle bir not tutturulmuştu. Öğleyin geldi. İlginç görünüyor. Sal. Zarfı inceledim. Neyse açılmamıştı. Demek ki Sally kendini tutmayı başarmıştı. Çünkü hastalık derecesi de meraklıdır ve buna bilimsel araştırma merakı der. Hiç kuşkum yok 5 dakikaya kadar damlayacaktı. Onun için hemen çekmecemdeki naneli cikletlerden bir tane ağzıma attım, viski kokusunu duymasın diye. Sonra zarfı açıp pırıl pırıl büyütülmüş fotoğrafı çıkardım, masa lambasını yaktım. Büyütecimi elime aldım, sonra odamın duvarlarına bir göz gezdirdim. Raflar ta yerden tavana kadar değil de benim omuz hizama kadar kitap doludur. Bunlar hep mesleğimle ilgili kitaplardır. Kahverengi ve yeşil deri kaplı altın yaldızlı kitaplar. Odam büyüktür, onun için binlerce kitap vardır burada. Kitapların üzerindeki raflarda ise sıra sıra insandan önceki yaratıkların alçıdan büstleri dizilmiştir. Yalnızca baş ve omuzları. Neandertal insanının çeşitli evreleri, sonra Kromanyon, Homo sapiens sapiens, tüm görkemi ve rezilliğiyle yer alır. Masamın sağındaki raflarda ise Afrika'da rastlanan tipik etnik örneklerin büstleri dizilmiştir. Hamitler, Araplar, Pigmeler, Negrovidler, Boskoplar, Bushimanlar, Grikalar, Hotantolar ve tüm ötekiler. Onlara dedim ki baylar sanıyorum çok ilgi çekici bir iz üzerindeyiz. Heyecanlı veya sarhoş olduğum zaman onlarla böyle yüksek sesle konuşurum ben. Bu kez her ikisinden de biraz vardı üzerimde. O anda Sally'nin sesiyle yerimden sıçradım. ''Kiminle konuşuyorsun böyle?'' Oysa ki pekala biliyordu. Ellerini beyaz önlüğünün ceplerine daldırmış, sırtını kapıya vermiş öyle duruyordu. Simsiyah saçlarını geriye doğru iyice gerip bir kordelayla bağlamış, fırlak alnı, iri yeşil gözleri, çıkık elmacık kemikleriyle şaşırtıcı bir güzellikteydi. Sımsıkı blue jean'inin içinden kaslı bacakları belli olan upuzun boylu bir kız işte. Ne diye hep uzun boylu kızlardan hoşlanırım sanki. Usulca masama yaklaşırken sordu. Yemek iyi geçti mi bari? İnadıma fotoğrafın üzerine zarfı kapatırken karşılık verdim. Nefisli doğrusu. Sövüş hindi istakoz salatası, tütsülenmiş alabalık, mantarlı ördek kızartması. Seni hain seni diye mırıldandı. Midesine çok düşkündür. Fotoğrafı örttüğüm de gözünden kaçmamıştı. Benimle böyle konuşmana izin vermem ama ona engel olmak da elimden gelmez. 5 adım ötemde durdu, havayı kokladı. Amanın nane kokulu malt viskisi içmişsin ha, ağzım sulandı. Kızardım, elimde değil, bu da tıpkı kekelemem gibi. Sally ise bir kahkaha attı, geldi masamın köşesine tünedi. Artık zarfı açık seçik süzüyordu. ''Haydi ben nazlanma. Geldiğinden beri merakımdan çatlıyorum. Su buharına tutup açacaktım. Ama ne yazık ki elektrik ocağı bozulmuş.'' Doktor Sally Benaiter 2 yıldır benim yardımcımdır. Ben de tam 2 yıldır kendisine abayı yakmış bulunmaktayım. Biraz yana çekilerek masamın başında ona da yer açarken zarfı kaldırdım. ''Pekala, şuna bir göz atalım hele.'' dedim. Yanıma iyice sokuldu. Kolunun üst kesimi omzuma değdi. Sanki tüm gövdem elektriklendi. 2 yılda Sally'de çocuklar gibi kamburumu fark etmez olmuştu. Rahat ve doğal davranıyordu. Ben de programımı yapmıştım. 2 yıla kalmayacak, ilişkimiz daha da olgunlaşacaktı. Onu ürkütmemek için yavaş, çok yavaş adımlarla ilerlemeliydim. Ama 2 yıl içinde ona kendimi hem sevgili hem de koca olarak benimsetecektim. İş 2 yıl daha sabretmeye kalıyordu ki bu da hiç kolay değildi. Masamın üzerine eğildi, büyüteçten baktı, uzun süre hiç kıpırdamadı, sesi de çıkmadı. Sonunda başını kaldırdığı zaman yeşil gözleri parlıyordu. ''Ben, ah ben senin hesabına öyle seviniyorum ki.'' ''Dur bakalım, çayı görmeden paçaları sıvama hemen, belki de başka bir şeydir.'' ''Hayır, boşuna küçümsemeye uğraşma, ta kendisi. Ben sonunda öyle uzun zamandır çalıştın, öylesine yürekten inandın ki, korkma artık, rahatça kullan.'' Kitap raflarına gitti, K harfine baktı. Orada yazarın adını taşıyan bir düzine kadar cilt vardır. Benjamin Cousin bir tanesini çekip aldı, açtı, yüksek sesle okudu. Ofir, yazan doktor Benjamin Cousin, Orta Afrika tarihi öncesi altın işçiliği üzerine, özellikle Zimbabwe kentini ve Kalahari'deki eski Yitikslerin efsanesini ele alan bir kişisel araştırma. Sonra gülümseyerek yaklaştı. ''Okumuş muydun bunu? Çok ilgi çekicidir.'' ''Evet, sağ ol. Bir olasılık var. Bunu kabul ediyorum ama sadece bir olasılık.'' Sözümü kesti. ''Neredeymiş? Tahmin ettiğin gibi mineralleşmiş kuşaklarda mı?'' ''Evet, altın kuşağında. Ama Langebeli'den de, Ruvane'den de çok daha fazla şey verebilir. Sadece bir olasılık bu.'' Sally güldü, yeniden büyütece eğildi, parmağıyla fotoğrafın kuzey kesimine rastlayan, köşesinde mürekkeple çizilmiş oka dokundu. ''Tüm bir site.'' ''Eğer bir siteyse.'' ''Evet, tüm site kuzeye bakıyor, güneşe. Akropol arkasında güneş ve ay iki tanrı. Fallos biçimli kulelerden 4-5-6 tane, belki de 7 tane var.'' ''Sağ ol, onlar kule değil ki, sadece 36 bin ayak yükseklikten çekilmiş bir fotoğraftaki koyu renk lekelerden ibaret.'' ''Ne? 36 bin ayak mı dedin? Öyleyse çok büyük bir yer olmalı. Ana duvarlar içine 12 tane Zimbabwe girer, baksana.'' ''Yavaş gel kızım, Tanrı aşkına telaşlanma.'' ''Ya duvarların dışı, sitenin aşağısı millerce uzanıyor, baksana, koskocaman bir yer ben. Ama acaba neden böyle yarım ay biçiminde yapılmış, merak ettim doğrusu.'' Doğruldu ve ilk kez, evet ilk kez kendiliğinden boynuma sarıldı. ''Ah öyle heyecanlıyım ki yerimde duramıyorum, ölebilirim, ne zaman gidiyoruz?'' Sesimi çıkarmadım. Hatta belki sorusunu duymadım bile. Sadece kocaman sıcacık göğüslerinin beni sıkıştırdığını hissediyordum. Biraz geri çekilip yüzüme baktı, sorusunu yineledi. ''Ne zaman gidiyoruz ha?'' ''Ne? Ne dedin?'' ''Ne zaman gidiyoruz ben? Senin şu yitik kenti bulmaya ne zaman gidiyoruz?'' Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama önce Lawrence Stuyvesant ile ikimiz gidiyoruz. Salı güne Lauren yardımcımı alabileceğimden hiç söz etmedi. Bu yüzden senin de gelebileceğini sanmıyorum. Sally bir iki adım geri çekilip yumruklarını kalçalarına dayadı. Beni hain hain süzdü. Sonra aldatıcı bir yumuşak sesle sordu. Bahse girmeye var mısın? 1. ayrımın sonu. Sayfa 17.